Erkam Radyo'nun aziz dinleyicileri, bu haftaki Endor'un sohbetlerine hoş geldiniz. Bu hafta ele almak istediğim mevzu bahar olacaktır. Bahar bizim hayatımızda olduğu gibi edebiyatımızda da ve sanatımızda da çok önemli bir yere sahip. Şairlerin, sanatkarların bütün eserlerini ve bütün güzelliklerini ortaya dökmek istediği bir mevsimdir. Nasıl baharda rahmet yağmurları etrafa saçılır, hayatı yeniden canlandırırsa, sanatkarlarımız da eserleriyle ilgili alanları, yani şairse edebiyat alemini, minyatürcüyse minyatürleri, musikiciyse bestelerini, musiki eserlerini her yönüyle, bütün güzelliğiyle canlandırmaya, baharın feyz ve neşesini onlara aktararak bizlere aksettirmeye önem verirler. Bu sebeple bugünkü sohbetimizde konumuz medeniyetimizde bahar yahut kültürümüzde bahar ve baharın sanata akisleri olacaktır. Tabii burada hemen söylemeliyiz ki bu sanata akislerinin en önemli kısmı da edebiyatımıza akseden yönleri, yani edebiyatımızda Bahariye adıyla anılan şiirlerde baharın nasıl ele alındığı, nasıl görüldüğü, nasıl aktarıldığı ve bizim baharı nasıl anlamamız gerektiği hakkındaki örnekler olacaktır. Yine kültürümüzde sonbahar ve kış içe, yani ruhi hayata yoğunlaşma, yine bir şairimizin tespitiyle tecride soyunmak yahut girmek şeklinde bir anlayışla ele alınmakta. Yaz ve bahar ise dışa ve kainata yönelme ve hayatın bu en güzel, en değerli mevsimini değerlendirme, gerek eğlencelerle, gerek ibret alınacak hususlarla, gerek hayat biçimi olarak takip edilecek usullerle bir kültür mevsimi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Osmanlı'da bahar, bilhassa sosyo-kültürel bir ortamın hazırlayıcısı olarak da dikkat çekmektedir. İnsanların içinde bulunduğu maddi ve manevi noktadan tabiat ile, yani doğayla bugünkü tabirle iç içe bulunduğu ve herkesin artık dost sohbetleri adıyla anılan açık havada yapılan sohbetlere, eğlencelere ve kadınların, erkeklerin, çoluğun, çocuğun, yaşlının, büyüğün, küçüğün, ekabirin, esagirin, efendim avamın, havasın her birinin kendi ortamlarının verdiği imkanlarla o ortamlara yakışacak şekilde bir hale büründüğü bir mevsimdi ve bahar bunun da habercisiydi. Nitekim baharda yine bizim kültürümüzde Nevruzlar, Hıdrellezler, efendim mesirelere gitmeler, bazı tıbbi tedavileri özellikle uygulamalar, şiirler, musikiler, meclisler, bezmler hepsi yerini alır ve bir yaz boyunca da, yani ta sonbahara kadar en güzel şekilde değerlendirilen bir mevsim olarak kabul edilmekteydi. Bütün bunlar sadece bizde değil, yani Osmanlı Türk kültüründe değil, bütün İslam memleketlerinde o memleketin örf ve adetine, anlayışına, geleneğine, yaşama tarzına göre şekillenmiş olarak mevcut olmakla birlikte Türk İslam dünyasında, bilhassa Osmanlı'da şanına layık olacak en güzel şekilde yer almıştır. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani bahar bizim kültürümüzde önce musikide, önce şiirde, ardından musikide. Musikinin dini yahut la dini dediğimiz bölümlerinde, efendim minyatürde, tezhipte, hatta, çinide, katı denilen kağıt kesme sanatı olarak da adlandırılacağımız çok zor ve özel bir sanatta, tıpta ayrı ayrı yeri olan bir anlayıştır. Hatta bunun ötesinde cihangirlik ve savaş konularında da baharın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Şimdilik şu kadarını söyleyelim ki, bahar gelince sefer hazırlıkları, kışın planlanan sefer hazırlıkları iyice kuvveden fiile çıkarılır ve baharda ecdat nereler İslam ile buluşturulacak, hangi topraklar Yahya Kemal'in tabiriyle imana ve İslam'ı getirilecekse oraya doğru yol hazırlıklarına başlarlar, sefer tedarikini görürler ve Mayıs başlarında da efendim yola çıkarak o meşhur fetihlerini gerçekleştirirler, cihatlarını yerine getirirler, gazalarını hakkıyla yaparlardı. Bu bakımdan kültürümüzde bahar dediğimiz zaman bunun hem maddi hayata hem manevi hayata çeşitli şekilde akisleri vardır. Bu akislerden herkes kendi miktarınca, yani büyük, küçük, zengin, fakir, genç, ihtiyar kendi miktarınca nasibini alır, nasiplenmeyi de öne alırlar idi. Benim bu konuya, bu sohbette eğilmemin bir sebebi de öğrencilerimizle konuştuğumuz zaman gençlerin bahardan, onun güzelliklerinden, onun özelliklerinden bir haber olarak oradan oraya bir koşturmaca içinde Allah'ın insanlara biraz durmak, biraz dinlenmek, biraz görmek, biraz koklamak, biraz yaşamak için lütfettiği ve hayatın yeniden canlanma mevsimi olarak ihsan buyurduğu bu zamanın farkına varmamak suretiyle bir gaflet içinde olduklarını görmemdir. Yani gençlerimiz bahara gerektiği gibi değer vermiyorlar, veremiyorlar. Böyle bir anlayış eksikliği var ve baharı da sadece eğlence, gezme, tozma olarak görenler de görebiliyor. Halbuki bahar dört başı mamur bir şekilde hem dini, hem ruhi, hem maddi, hem manevi idrak edilecek, yaşanılacak bir zaman dilimi olarak Allah'ın bize bir lütfudur. Bu sebeple önce konumuz tabii edebiyat olduğu için yahut alanımız edebiyat olduğu için önce öğrencilerimize bahar ve edebiyat konusunda bilgi verip sonra buradan hareketle diğer alanlarda da bazı bilgiler vererek baharın idraki, bu hayatın tıpkı İsa Mesih'in nefesiyle kainatın canlanması gibi canlandığı bu önemli devrenin farkına varmaları hususunda çeşitli konuşmalar yapar, çeşitli beyitler okur. Bunları açıklayarak bizim hissemize düşen bu hadiseden neler alabiliriz bunları konuşmaktı. Nitekim bunların farkında olmayan insanlar dün olduğu gibi yahut bugün olduğu gibi dün de mevcuttu. Ama dünkü hayatımız tabir caizse mevsimler üzerine, hatta belki biraz daha ileri giderek aylar üzerine, hatta biraz daha giderek mübarek gün ve geceler üzerine kurulurdu demek bir yanlışlık olmasa gerektir. Nitekim kültürümüzde her Arabi ayın ayrı bir manası, ayrı bir muhtevası, ayrı bir şekilde idraki ve değerlendirilmesi, ayrı bir şekilde yaşanması ve bu farklılıklara göre ortaya çıkmış çeşitli medeni davranışlar, ritüeller, metinler, eserler, şiirler, musikiler olduğu malumdur. İşte bu sebeple ben de bugün şiirden yine başlayarak edebiyatımızda bahar konusunu yahut hayatımızda demek daha doğrusu bahar konusunu sizlerle konuşmak istedim. Şimdi Türk şiirinde en çok işlenen konu bahardır. Ve şairler bahar içindeki önemli zaman dilimleri, ki bunların en önemlisi de birisi Nevruz, diğeri Hıdrellez'dir. Dolayısıyla bu zamanlarda birer bahariye adını verdiğimiz şiirler yazmayı sanki geleneğin onlara yüklediği bir vazife olarak telakki eder ve bu konularda yazılar yazarlardı. Bunun bir sebebi de bu türlü şiirleri yazdıklarında bunu kendilerini koruyan yahut kendilerine bu manada takdir ve desteklerini esirgemeyecek olan devlet adamlarına, büyüklere, ağniyaya, efendim ulemaya, sulahaya bu şiirleri ulaştırırlar ve bundan da bir takdir beklerlerdi. Bu takdirin maddi olanına caize, manevi olanına da beğenme, takdir adını vermek daha doğru olur. Nitekim bir şair yazdığı bahariyesinde bu anlayışı şöyle bize aktarıyor. Bahar bülbülü güya eder. Hazan çün lal, baharı lütfüle mahvit hazanım ey dildar. Burada şairin dildar dediği, kendisinden yardım ve destek beklediği kişi için söylediği şey şudur. Bahar bülbülü güya eder. Bülbüle en güzel namelerini söyletir. Hazan ise, yani sonbahar ise lal eder, susturur, konuşacak hal bırakmaz. O halde ey dildar, benim gönlümü cezbeden, benim yaptığım işe değer veren, baharı lütf ile lütuf mevsimi olan baharda benim hazanımı, yani kışımı yahut hüzün zamanımı mahvet, yok et. Yani bana inam-ı ihsanda bulun. Yani burada şair bahar geldiği için coşan bülbül gibi kendisinin de kasideler, yazılar yazdığını ve bunlarla nasıl baharda lütuf rahmetleri, yağmurları yağar da her şeyi canlandırırsa, her şeyi üzüntüden kurtulursa, beni de içinde bulunduğum sıkıntılardan kurtar ey sevgili diyor. Dildar kelimesinin burada gönül alan, sevgili manası aynı zamanda Allahü Teala Hazretleri için dini şiirde de kullanılan bir kavram olduğunu hatırlamakta faide var. Netice itibariyle şairler bu bahar mevsimi ve tabiatın sunduğu bu ikramı çok coşkulu bir biçimde dile getirmişlerdir. Bunları da Bahariye ve Nevruziye adlı şiirlerinde konu edinmişlerdir ki Nevruziye başlı başına bir alan olarak karşımıza çıktığında bugün onun üzerinde hemen hemen hiç durmayacağız. Ama bahariyelerde baharın güzelliklerini, insana bıraktığı etkileri, insanın üzerindeki etkilerini, hakiki ve mecazi aşktan, diğer bir deyişle beşeri, maddi ve ruhi, manevi aşktan bahsederler. Bu ne demektir? Bu bir görüşe göre siru fil arz fenzuru ayetinin sırrının tecellisidir. Çünkü insan bakar ama anlamaya çalışarak bakarsa, yani gerçeği görmek üzere bakarsa, kainatta olan bitenin hakikaten künhüne vakıf olur. Bu temaşa onu olgunlaştırır ve bu temaşadan da ibret alır. İnsan bir beşer olarak fıtraten, yani yaratılış icabı, yeme içmeden, zevk ve safa sürmekten ruhi haz duyan bir varlık olduğundan baharı her yönüyle bir sevinç kaynağı olarak algılayıp adeta bir bayram gibi idrak etmiştik. Nitekim bizim çocukluğumuzda İstanbul'da bir bahar bayramı kutlamaları vardı ki hepimiz, bütün İstanbul halkı o zamanlar o kutlamaları seyretmek üzere yapıldığı yerlere gidilir. Hiçbir şey yapılamazsa da Gülhane Parkı'nda baharı karşılamaya gidilir idi. En yakın ve en masrafsız yapılan iş olduğu için. Aziz dinleyicilerimiz, dolayısıyla baharın bu özellikleri, bu güzellikleri insanın farkına varması için Allah'ın bir lütfu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu lütfun güzelliğine, coşkusuna, cazibesine dayanamayan insanlarda da yine şairlerimizin işaret ettiği bir başka husus ortaya çıkıyor. Bu mevsime bağlı olarak sevdanın, divaneliğin, deliliğin artması da bir söz konusu. Bu sebeple dünyevi yönlere yönelen kişiler, bahardan dünyevi beklentiler içinde olan kişiler içinde bahar bir mevsimi cünundur, delilik mevsimidir. Tıpkı kan efendim hızla deveran eder, coşkun çağlayan akan sular gibi hareketli bir hal insanda böyle bir etki meydana getirdiğinde, o zaman suyun taşması, sel olması gibi kanın da böyle bir taşkınlığı kişinin bu mevsimi cünuğunda sel suları arasında boğulmasına sebep olur. Onun için bundan da kaçmak lazımdır. Yani burada her şeyin bir ölçü içinde bulunması, her şeyin bir ölçüsü olduğu fikrine dikkat etmek gerekir. Şairler kimi zaman sevgilinin güzelliğine ait unsurları da kullanarak bahar şeklinde hayal ettikleri sevgilinin, yani cananın ve aşıkın hali üzerinden anlatmış ve şiirlerinde bu münasebetle akla hayale gelmeyecek kadar geniş desek caizdir. Bir zengin hayaller, imajlar, remizler, mecazlar dünyasıyla bir bahar medeniyeti kurmuşlardır. Dolayısıyla bizim şiirimizin hem halk edebiyatında, hem tasavvufi ve dini edebiyatta, hem de klasik yani divan edebiyatında karşımıza çıkan örnekleri hakikaten böyle birkaç konuşmayla, hele örnek de verirsek, sığmayacak kadar geniştir. Konuya tasavvufi cepheden bakan şairler ise bahar mevsimini aklı başa almak ve kainatın bu halini kudret-i ilahiyenin sırrına erilmesi çok zor olan tezahürlerini kavramaya çalışma zamanı olarak anlamışlar. Kulluk bilincinin artması mevsimi olarak görmek gerektiğine de işaret etmişler. Netice itibariyle bahar suların bol olduğu bir mevsimdir. Su deyince hatırımıza her şeyin yaratılışının esas menbaı ve menşei olan bir önemli kaynak gelecektir ki bu bir tarafıyla yağmur suyudur ve bir tarafıyla kaynak suyudur. Diğer tarafıyla göl ve dereler ve nehirlerdir ki bunların hepsini biz rahmet-i ilahiyenin su şeklindeki tezahürü olarak anlamalıyız. Yani bahar bu yönden bir rahmet mevsimidir. Yine bahar bu yönden güllerin ve çiçeklerin açtığı, yani tasavvufi hayatımızda levn dediğimiz hadisenin kainata tatbiki olarak anlayabileceğimiz bir renklenme, bir çeşitlenme söz konusudur. Sonra bu çiçeklerin her birinin bir başka kokusu vardır, renklerinin ve güzelliğinin yanında. İşte o buğuy, o koku, o bazı kişilere buğuy-i Muhammed'i hatırlatır. Nitekim buğuy-i Muhammed dediğimiz zaman da hemen hatırımıza gül kokusu geliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyatımızda ve sanatımızdaki remzi de budur. Dolayısıyla bütün nebatat ve hayvanat ve bütün hayat yeniden dirilir. Bunda yüsebbuhu lillahi ma fis semavati vel arz, yerde ve gökte her şey Allah'ı tesbih eder ayetinin sırrını da aramışlardır. Ve bu sır baharda daha belirgin tezahür eder. Ama bunu duymak için kulak, bunun kokusunu almak için burun, bunu görmek için göz, bunu hissetmek için bir rakik kalp, hassas bir kalp gereklidir. Dolayısıyla mahlukatın hepsi kendi dillerince sohbete, niyaza, duaya, hamd ve şükre girişir. Ortalığı bir velvele, bir cıvıltı, dinlemesi insana haz veren bir ilahi mıtrıp. Bu kelimenin karşılığını bugün nasıl söyleyeyim diye düşündüm. Hatırına herkesin anlayacağı konser kelimesi geldi ama onu kullanmak istemediğim için mutrıp dediğimi belirteyim. Böyle bir orkestranın, böyle bir konserin ruhları coşturan nameleri sarar. Ecdadın geleneğindeki münasip yer ve vakitte bülbül dinlemeye gitme uygulaması buna bir örnektir. Bu mevsimde tenezzüh için kırlara, mesire yerlerine, bağ ve bahçelere gidiş, yeniden hayat bulan kainatın farkına varmak, onunla birlikte bedenen ve ruhen ve fikren ve kalben yenilenmek demektir. Aziz Ender'un sohbeti dinleyicileri, baharın dediğim gibi hayatımızın her safhasına ayrı bir etkisi vardır ama bahar denince hatıra öncelikle açan çiçekler, sonra da çiçeklenen ağaçlar gelir. Hele İstanbul'da çiçeklerin belirli bir şekilde daha önce açtığını biliyoruz. Bu sebeple bahar ve çiçekler konusundan hareketle size bahar ve kelebekler hakkında bir metin de okumak istiyorum. Çiçekler her şairin tasavvurunda çok sayıda değişik unsurlara benzetilmiştir. Yani çiçekler üzerine yapılan teşbihler sayılamayacak kadar çoktur. Mesela gül bunların başında gelir. Bahçenin sultanı, çiçeklerin başı ve hatta komutanı olarak düşünülmüştür. Çoğu kez gül, güzel yüzlü bir sevgiliye, parlak bir aynaya, parıl parıl yanan ve etrafı aydınlatan bir kandile, kırmızı kaftanıyla tebaasının huzuruna çıkan bir halifeye benzetilmiştir. Mesela Gelibolulu Mustafa Ali isminde çok önemli bir sanatkarımız, sadece şairliği değil, pek çok noktadan önemli bir isimdir. Onun bu manadaki şu dikkat çekici beytini sizinle paylaşmak isterim. Halife gibi giyip gül, kadife-i hamra, kuruldu bağa mücevher erike-i hadra. Bunun manası şu, gül bahar geldiğinde halifeler gibi kırmızı kadifeden kaftanını giyip, bağın ortasında mücevherlerle süslenmiş yeşil bir tahta oturdu. Yani bakın burada bütün imajlar efendim halife ve onun tahtı, onun giydiği elbise, onun etrafındaki o zümrüt yeşilliği. Tabii gül böyle olunca bunun yanına bir de olmazsa olmaz gelmesi lazım. O da nedir? O da hepimizin bildiği gibi bir bülbül imajıdır. Bahar mevsimi gelince gül ve bülbül beraberce düşünülür. Ve bülbül güle olan aşkıyla sıkça anılır. Feryad-ı figanı da aşığına yani sevdiğine yalvarma, niyaz etme, ondan çeşitli hususlarda talep etme manasına anlaşılmalıdır. Bu sebeple de gül, bülbülün bu taleplerine bazen kulak verir, bazen kulak vermez. Kulak vermesi için de bülbül niyaza, feryada, duaya, ağlamaya, inlemeye, feryad-ı figana devam eder. Tabii bu feryad-ı figanın bir sebebi de gülün sahip olduğu dikenlerdir. Gül, bülbül güle ne kadar yaklaşmak isterse de o dikenler onu uzak tutar. Hatta o yaklaşma esnasında o dikenler onun göğsünü, kalbini kanatır ve ona acı çektirir. İşte gül kırmızı rengini, dikenleriyle gövdesini kanattığı bülbülün kanından almıştır diye anlaşılmıştır. Gül için yapılan benzetmelerin dışında başka bahar çiçekleri de söz konusudur. Bunlardan susen denilen zambak, lale, ki lalenin tam mevsimdeyiz, nergis, sümbül gibi çiçekler ilk açan çiçekler olarak bütün bahariyelerde yerini almışlardır. Lale kelimesi ebced hesabıyla Allah lafzının da karşılığı olduğundan ona ayrı bir değer verilmiştir. Ve bu sebeple denir ki İstanbul'un, yani İslambol'un simgesi, yani en çok sevdiği çiçek lale çiçeğidir. Neden? Çünkü İslambol'a en çok lale yakışır. Yani İslam'ın bol olduğu yerde Allah lafzının da o bollukta olması lazımdır. Hakikaten bugün yeniden ihya edilen bu lale bahçeleriyle İstanbul hakikaten İslam bol olma konusunda bir minicik adım daha atmış gibi kabul edilmelidir. Ama biz bunların farkında olursak, bu gördüklerimizden bu manayı çıkarabilirsek. Binaenaleyh bu mevsimde bir lale bahçesine gitmek, oradaki laleleri temaşa etmek, onların rengarenk efendim güzellikleri karşısında sani'in, sani-i hakikinin, yani Allahu Teala'nın kudretini müşahede etmek ayrı bir zevktir. Ve insan bu zevki tatmak durumundadır. Hele böyle bir muhitte, böyle bir yerde, yani İstanbul'da, yani İstanbul'da yaşıyor ise. İstanbul dediğimiz zaman lalenin bu şehir için ayrı bir önemi var. Şunu söylemek isterim, hatırlatmak isterim, bilenleriniz de vardır. Pek çok insan, ki bunlar entelektüel insanlardır, yani dünün münevverleri, aydınları, okumuş yazmışları, İstanbul'da envaı çeşit lale yetiştirmek için özel zamanlar ve mesailer ayırt etmişlerdir. Mesela bunlardan birisi Şeyhülislam Veliyüddin Efendi Hazretleri'dir. Şeyhülislam Veliyüddin Efendi'yi biz bugün nereden biliyoruz? Veli Efendi çayırından, orada yapılan at koşularından biliyoruz. Bakın Şeyhülislam'ın aslında halkın mesire yeri olması için bağışladığı bu devrin en ünlü bahçesi bugün maksadı dışında belli bir azınlığın ve haksız kazançlarına diyelim, belki bu laf zülfiyare de dokunur, yahut dinin caiz görmediği bir takım yollarla kazanım elde etme vasıtası yapılmıştır. İşte bizim tarihimizle, geçmişimizle ayrı düştüğümüz yerler, barışık olmadığımız noktalar bunlardır. Her neyse, bu bahsi sonraya bırakalım. Veliyüddin Efendi yaşadığı devirde öyle bir lale sovanı yetiştirmiş ki, yani aynı zamanda bir botanikçi gibi çeşitli lalelerin şekillerini, renklerini ve bazılarının kokularını, ki lale çoğu kere kokmaz, alarak yeni bir lale türü yetiştirmiş. Bu lale türünün soğanını elde etmek isteyenler kendisine o zaman 500 altın teklif etmişler. Efendi Hazretleri bunu vermemiş. Sadece benim bahçemde yetişecek bu lale, çünkü bunu ben yetiştirdim demiş. Nitekim biz biliyoruz ki son devirlere kadar Osmanlı münevverlerinin büyük bir kısmı laleler, güller, sümbüller yetiştirmekte. Bu işe çok özenle bağlı idiler ve pek çok şekilde muvaffak oldular. Biz bugün bunların adlarını sadece kitaplardan okuyoruz ama çeşitlerini yeniden üretme konusunda çok gerilerdeyiz. Halbuki botanik ilmi bugün çok fazla ilerlediği halde. Biz tekrar konumuza, lale konusunun yahut baharın çiçeklerle ilgisine dönecek olursak, Hakani Mehmet Bey vardır. Yani bizim edebiyatımızda ilk defa Hazreti Peygamber'in hilyesini nazma çekmiş büyük bir üstattır. Allah rahmet eylesin. O diyor ki, döküldü dameni kuha, leali nisan, sadef gibi yine pür gevher oldu piramen. Bakın, bu uzun bir açıklamayı gerektirir ama o kadar vaktimiz olmadığından şu kadarını söyleyelim. Nisan yağmurları dağın eteğine yağdığında Nisan incilerini indirdi. Bildiğimiz gibi, burada bir ara name yapalım tabir caizse. İnci, Nisan ayında yağan yağmurların sedefin içine girmesiyle oluşur. Mitolojiye göre yahut işte bizim geleneksel anlatılışımıza göre, edebiyatımızda yer alan ve böyle olduğuna inanılan bir anlatışa göre, Nisan ayında bütün sedefler suyun yüzüne çıkar. Nisan yağmur yağdığında ağzını açar ve o yağmurdan bir damla alır almaz tekrar kapanarak suyun dibine iner. O Nisan yağmuru ayrıca da mübarek ve önemli sayıldığı için, o saf yağmurdan elde ettiği bu damlanın etrafını sedef salyasıyla sara sara en büyük inciyi meydana getirir. Bu inciye de lü'lü'ü şehvar yahut dürr-ü şehvar denilir. Bu lü'lü'ü şehvar da yine Efendimizin remzidir. Yani kainatın en güzel, en iri, en saf, en berrak, en düzgün incisi kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nereden meydana gelir? Nisan yağmurunun rahmetinden, saflığından, temizliğinden, berraklığından. İşte Hakani de bu meseleyi böyle telakki ettiği için diyor ki, Nisan yağmurundan dağlara inen damlalar sadefin içine düşmüş gibi orada adeta yepyeni inciler meydana getirdi. Şöyle düşünelim, bir dağ yamacı, bir yayla çimeni, ki cuybar, efendime söyleyeyim çimenzar gibi isimlerle anılır. Buradaki açan papatyalar, çiçekler, laleler, güller, sümbüller, menekşeler vesaire, sanki Nisan yağmurunun inci meydana getirmek için gökten sedefin içine indirdiği taneler gibi her tarafı süsledi, donattı, güzelleşti. Dolayısıyla her taraf inci ve sadef kıymetinde çiçeklerle doldu. Yağmur için başka benzetmeler de yapılır. Yağmur bir tarafıyla gül suyu gibi telakki edilir. Bir tarafıyla süt gibi telakki edilir. Bir tarafıyla ab hayat, hayat suyu olarak bakılır. Ve toprağın altında, kışın toprağın altında kalmış ve ismi, izi, cismi kalmamış olan tohumları yeniden hayata döndürür. Necati Bey diyor ki, zindan-ı hakten bu nebatatı çekmeye baranı risman eder eltaf-ı girdigar. Allahü Teala'nın lütfu toprağın karanlıklarında adeta bir zindan altında kalmış bulunan bitkilerin tohumlarını sanki eliyle yeryüzüne çeker ve çıkarır diyor. Dolayısıyla bu da bahariyelerde ve bahariyelerdeki kudret-i ilahiyenin kavranması konusunda bize örnek olacak bilgileri aktaran beyitlerden bir örnektir. Nitekim baharda rüzgarın da başka bir özelliği ve güzelliği vardır. Bu rüzgar çoğu zaman bad-ı sabah, nesim-i bad, enfas-ı sabah, bad-ı bahar gibi tamlamalarla enfas-ı mesiha, Hazreti Mesih'in enfası gibi unsurlarla anılır ve insana ferahlık verir, etrafa tazelik dağıtır, güzel kokuları ulaştırır ve baharı bahar yapan unsurların hepsine birden hakim olur. Bakın Cinani şair, Cinani şöyle diyor. Yine enfası nesim oldu çemenden güzeran, Hızr olup virdi nebatata mesiha gibi can. Yani çimenden geçen saba rüzgarı, daha doğrusu çimenden geçen rüzgar tıpkı Hazreti Mesih'in nefesi gibi her yere hayat verdi ve adeta Hızır gibi nebata can verdi. Biliyorsunuz Hıdrellez dediğimiz mevsim Hazreti İsa ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın birleşmesinden meydana gelir. Hatta şimdi tekrar edebilecek miyim bilmiyorum ama vaktiyle Mahir Hoca'dan duymuştum. Hıdrellez'de sürgüne gönderilen Osman Şems Efendi şöyle bir beyit söylemiş. Devran bizi yaran-ı kadimden ayırdı, oldukları gün Hızr ile İlyas mülaki. Yani Hızr ile İlyas'ın birleştiği, bir araya geldiği bu mevsimde zaman bize öyle bir oyun oynadı ki biz dostlarımızdan, yakın dostlarımızdan ayrılmak durumunda kaldık. Buradaki tezada dikkat ediyor. İşte şair de bu Hıdrellez mevsiminde Hazreti Mesih'in ve Hazreti Hızır'ın nefesleriyle kainatı dirilttiğine inanılan bu bahçeye ve bu bağa, bu güzelliklere, bu çimenliklere Hazreti İsa ve Mesih yeniden can ver. Burada Hay ismi şerifinin kainattaki tezahürü anlatılıyor. Yine Baki diyor ki, ruh bahş olduğu Mesiha sıfat enfası bahar, açtılar didelerin hab-ı ademden ezhar. Bahar rüzgarı Hazreti İsa'nın nefesi gibi can verici, can bağışlayıcı oldu. Çiçekler yokluk uykusunda uyurlar iken bu Hazreti İsa'nın nefesinin can bağışlamasıyla yokluk uykusundan uyandılar, gözlerini açtılar ve etrafa baktılar. Yani bahar rüzgarı Hazreti İsa'nın nefesine benzetiliyor. Baharda açan çiçekler de Meryem'e ve Hazreti Meryem'in ve nefahtu fihi min ruhi sırrına işaret ediliyor. Kışın solan çiçekler baharda tomurcuklanarak yeniden açmaları, tabir caizse Meryem el-Betul'un yani Bakire Hazreti Meryem'in İsa'yı bir nefa ile dünyaya getirmesine teşbih edilmiştir. Tacizade Cafer Çelebi diyor ki, Duhder-i İmran gibi bir meftadandır hamile, maderi tıflı şüküfe şöyle kalmışken akayım. Çiçeklerin, çiçek çocuklarının annesi kısır kalmışken, İmran'ın kızı gibi bir nefesten hamile olmuştur. Bu da kudret-i ilahiyenin bir tezahürüdür. Efendim bu konuyu genişletmek çok mümkün ama şu hususla, yani şiirimizde tasavvufi unsurlarla birlikte bahar konusuna eğilerek biraz daha devam edelim. Fuzuli'nin bir beytinde yine pir-i felek etfal-i reyahini yığıp feyzi talim ile bostanı debistan eyler diyor. Ne demek? İhtiyar felek, yani nice senelerden biri devam eden, günler görmüş, nice eyyam geçirmiş felek, bahar gelince fesleğen çiçekleri gibi olan çocuklarını toplayıp onlara irfan dersi vererek mektebi, daha doğrusu bahçeyi bir irfan mektebi haline getirmiştir. Şimdi kainata ve özellikle bahardaki tezahürlere bakarak feleğin böyle bir irfan mektebi açması ve bizlerin de bu mektebe talebe olmamız, bu baharı idrak edenlerin, şöyle diyebilirim ben, boyunlarına borçtur. Buna bakacaklar. eserden müessire intikal ederek Haliki kainatın kudretini temaşa edecekler. Sonra acizlerini düşünüp gereken kulluklarını artırarak yerine getireceklerdir. Bu beytin şerhinde deniyor ki, İrfan okulunda Sümbül ilmi ilahi öğrenen bir talebedir. Susen yani zambak, efendim gül bahçesinde güzel sözler söyleyen bir çiçektir. Seher kuşu gönül ile birlikte mantık dersi okur. Bülbül ise bir hafız-ı Kur'an gibi güzel sesiyle Kur'an'ı tilavet eder. Kuşlardan çiçeklere, sulardan çimene kadar yaratılmış olan ne varsa hepsi Allah'ın varlığını ve yüceliğini göstermeye çalışır. Bu sebeple ecdat baharda baharı layıkıyla yaşamaya özen gösterdiği gibi bunun içinde çeşitli mesire yerlerine giderek baharın özelliklerini ve güzelliklerini eski tabirle re'yel ayn yani bizzat gözleriyle görerek, burunlarıyla koklayarak, kulaklarıyla dinleyerek yaşamak gibi bir yol tutmuştur. Dolayısıyla bu mevsimde Evliya Çelebi'nin bildirdiğine göre İstanbul'da Kağıthane'ye, Beşiktaş'a, Bülbül Deresi'ne, Kırksevillere, efendim biraz önce bahsettiğim Veli Yiğittin Efendi bahçesine giderek oraları temaşa etmek ve oralardaki güzellikten, oradalardaki ab-ı hayatın oralara ihsan ettiği güzellikten haberdar olmak konusu çok önemlidir. Böylece ecdat baharı cennetin bir dünyadaki tezahürü olarak alıyor ve dünyada cenneti temaşa etmeye denk tutuyor. Nitekim Ahmedi diyor ki, en çok Bahari'yi yazan şairlerimizden birisidir. Cenneti adn oldu gülzar, ab-ı kevser cuybar, ebr lü'lüyü aden saçtı, vügel müşkü hıta. Şunu söylemek istiyor. Baharda gül bahçesi adn cennetleri gibi oldu. Irmaklar kevser suyu gibi çağladı, her tarafa hayat verdi. Bulutlar Aden ülkesinin incisini ekti. Ki incinin en iyisi Körfez ülkelerinde çıkıyor. Bugün bile öyledir. Rüzgar da Çin'den gelen mis gibi kokuları insanlara dayattı, dağıttı, koklattı. O halde gelin biz kul olup bu baharın güzelliklerini, baharın bizdeki hissiyatını hem maddi manasıyla hem ruhi ve manevi yönüyle hatırlayalım, yaşayalım. Bundan dolayı Allah'a şükredelim ve bize bu lütufları lütfeden Rabbimizin lütuflarının devamını ondan niyaz edelim. Aziz Enderun sohbeti dinleyicileri, bugünkü sohbetimize de burada böylece son vermiş oluyoruz. İnşallah bu güzel bahar günlerinde bir başka sohbette bir araya geliriz.